Bir yolcu uçağında motor arızası çok ender rastlanan bir şeydir. Ama 4 motorlu bir uçakta 3 tane motorun aynı anda aynı uçuşta olması birazcık da hani piyango size vurmuş gibi demektir. Bugün sizlere çok ilginç bir Boeing 747 kazasından bahsedeceğim. Biraz da kendime yakın hissettiğim bir kaza. Sadece Boeing 747 nedeniyle değil. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir kaza videosu incelemesinde sizlerle beraberiz. Bu kaza videosunu incelemenin aslında en büyük nedenlerinden bir tanesi de geçtiğimiz günlerde ilk defa çok ilginç ve çok da değişik bir havaalanına yapmış olduğum uçuştu. Kolombiya'dan bahsediyorum. Kolombiya'daki Bogota Havaalanı'ndan bahsediyorum. Buraya ilk defa kariyerimde uçtum ve gerçekten de alışılmışın dışında bir takım özelliklere sahip olan bir havaalanıydı. İşte buraya gitmeden önce yapmış olduğum araştırmalarda ki bunlar şirketin bir takım prosedürleriyle ilgili araştırmalar da var. Aynı zamanda burada neler olmuş diye yapmış olduğum araştırmalarda var. Çok ilginç bir kazaya rastladım. Gerçekten ilginç, benim için ilginç çünkü dediğim gibi ilk defa gideceğim bir meydanda olacaktı ve aynı zamanda bir Boeing 747 uçağını neredeyse benim yaptığıma benzer bir uçuşta meydana gelen bir kazaydı. Tabii şeytan kulağına kurşun, tahtaya vurayım bir şekilde bizim başımıza gelmesi istenmeyen bir şey ama biz kaza videolarını neden inceliyoruz? Diğer kazalardan ders almak amacıyla. 7 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleşiyor bu kaza Bogota'da ve benim de gideceğim zamanlar her ne kadar Kasım aylarında olsa bile belli bir iklim şartlarında olan bir havaalanı burası. Ancak Bogota, ki bu konuda sizlere çok güzel de bir vlog hazırlıyorum, göreceksiniz, çok güzel bir şehir fakat etrafı sürekli dağlarla çevrili bir şehir. Onun dışında havaalanı ve şehir sadece dağlarla etrafı çevrili olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok yüksek bir irtifada da yer alıyor. Tam tamına 8000 fitten daha yukarıda bir irtifadasınız Bogota'da, şehirde, havaalanında ayaklarınız yere bastığında. Bu da sizin yerden 2300 metre kadar mesafede olduğunuzun göstergesi. Peki bu neden önemli? Her şeyden evvel uçaklar deniz seviyesinde en iyi performanslarını gösteren hava araçlarıdır. Uçakların dışında tabii helikopter için de geçerli bu. Bu kadar yüksek irtifada havanın yoğunluğu daha az olduğu için kanatların üzerinden giden havanın aynı şekilde deniz seviyesindeki gibi performansını göstermek amacıyla uçaklar daha hızlı bir şekilde iniş ve kalkışlarını yaparlar. İniş ve kalkışlar daha hızlı olduğu için de daha uzun pistlere ihtiyacınız vardır ve uçaklar tırmanışta da iyi performans gösteremezler. Bu neden önemli? Birazdan anlatacağım kazada gerçekten de çok önemli bir faktör olacak bu. Genellikle biz benzeri hava yolları Bogota'dan, Kolombiya'dan bir takım ihraç ürünleri vardır. Onları taşırız. Bu durumda da bunlardan en önemlisi olan Orta ve Güney Amerika'dan en çok taşıdığımız şeylerden bir tanesi de çiçekler. Bunlar önce Amerika'da Miami'ye giderler veya işte Dallas'a uçarsınız. Arkasından da bunlar büyük bir olasılıkla dünyanın başka yerlerine ve genellikle de bizim taşıdığımız bütün kargo havayollarının taşıdığı kargolarla Amsterdam'a veya işte Hollanda'nın başka şehirlerine, Maastricht gibi veya Liège gibi şehirlere uçururlar. Bunun da nedeni Avrupa'daki çiçek piyasası, ki dünyada bayağı söz sahibi olan bir çiçek borsası, merkezinin Hollanda'da olması. İşte Orta Amerika ülkelerinden taşınan bu çiçekler gecenin bir vaktinde bunlar Miami'ye taşınırlar. Çünkü uçakların performansı özellikle de bu kadar yüksek meydanlarda doğrudan Miami'ye gitmek için mümkün olmadığı için doğrudan Miami'ye taşınır. Ondan sonra ekip değişir, uçaklar daha çok yakıt alarak Atlantik'e geçerler. İşte 7 Temmuz 2008 sabaha karşı da böyle bir uçuş gerçekleştiriliyordu. Uçuşun aslında değişik bir özelliği daha var. Centurion Air Cargo diye geçiyor uçuş numarası. Fakat aslında bu uçağı uçuran Kalitta diye bir havayolu. Kalitta tıpkı benim çalıştığım Atlas gibi ACMI uçuşu yapan bir firma. Yani nedir bu? Diğer firmalara gerekli olduğu takdirde uçak, ekip ve işte bütün uçuşları sağlamak amacıyla Türkiye'de daha çok wet charter diye tabir edilen yöntemlerle uçak kiralama olayı. Ve işin ilginç tarafı, bu ekibin kaderlerinde de böyle bir uçuş olmamasına rağmen son anda bir anda yapılan değişiklikle Brezilya'dan Viracopos'tan Rio Negro diye bir havaalanına gidecekken yolda havadayken dispatch irtibata geçiyor. Diyor ki hayır diyor Bogota'ya gidin. Orada bir anda yük çıktı. Büyük bir olasılıkla Centurion ufak bir havayolu. İki uçağı vardı yanılmıyorsam o zaman. Onların uçağında bir teknik arıza olmuştur ve onun sayesinde de Kalit'te gelip o uçağın yüklerini alıp ondan sonra Miami'ye götürecekti. İşte böyle bir şey geliyor. Yolda diyorlar ki siz Bogota'ya gideceksiniz. Bogota'ya gidiyorlar ve yükleme yapılıyor. Yükleme yapıldıktan sonra kargo bakıyorum şimdi notlarıma. 196 bin pound kargosu var. Bu da yaklaşık işte 80-90 ton gibi metrik tondan bahsediyorum. Bir yük bahsediyoruz. Bu durumda ki Boeing 747 için son derece taşınabilecek bir kargo. Boeing 747-200 uçağı bu. 200 FM diye geçiyor. FM'nin açılımı da size anlatayım. 200 F diye olsaydı bu 200 modelinin kargo için üretilen bir versiyonu olacaktı. Ama FM'deki Modified M bunun aslında daha önceden bir yolcu uçağı olduğu. Yolcu uçağından sonra içindeki koltuklar sökülerek ve kargo için tekrardan tabanı güçlendirilerek kargo konulan yerin bir kargo uçağı haline getirildiğinin bir göstergesi. Boeing 747-200 klasik tabir edilen uçaklardan 100, 200 ve 300 serileri klasik diye tabir edilir. Bunların değişik motorları olabiliyor. Bunlarda en çok yaygın kullanılan GE motorlar olabiliyor. General Electric'in bir de Pratt & Whitney'nin PNW motorları var ki bu uçakta da bu motorlardan var. Şimdi bunun da aslında neden önemli olduğunu birazdan anlatacağım sizlere. Bu motorların en büyük özelliklerinden bir tanesi de biraz teknik olacak ama motorların pallerinin dönüş hızının yüzde olarak belirtildiği N1 verilerinden değil EPR, Engine Pressure Ratio yani bir anlamda motordaki basınç oranıyla ilgili bir şekilde performanslarının gösterilmesi. Bunu da birazdan açıklayacağım size neden önemli olduğunu. Şimdi her şey normal. Kargo yükleniyor. 2 saat kadar yerde kalıyorlar. Uçakta bir tane kaptan var, bir tane first officer var ama klasik olduğu için de sağ tarafta bir panel olduğu için de burada bir uçuş mühendisi var. Uçuş mühendisinin görevi aslında burada çok ilginç ve burada da bu kazada da kritik bir öneme sahip. Onu da birazdan ayrıntılarını anlatacağım sizlere. Böyle ufak parantezler açarak gidiyorum. Yüklemeyi yapıyorlar. Performanslarını hesaplıyorlar. Dediğim gibi yüksek irtifada bir meydan olduğu için de birazcık daha normalinden hızlı bir şekilde kalkıyorlar. Uçakta yakıt olarak da 120 bin pound yakıt var. Bu da önemli. Neden olduğunu anlatacağım ve uçak kalkabileceği maksimum ağırlığın altında ama çok fazla da altında olmayan bir hızla pistten kalkmaya başlıyor. Önce V1 hızına ulaşıyor. V1 hızına ulaştıktan sonra rotate hızına geliyor ve rotate hızına geldikten sonra da kaptan, uçan pilot bu durumda uçağın burnunu yavaş yavaş yukarı doğru kaldırmaya, çekmeye başlıyor. Videonun bundan sonraki bölümünde elimde görmüş olduğunuz KLM 747-400 modelini kullanarak biraz anlatacağım sizlere. O yüzden kusura bakmayın ama Kalitta Havayolları'nın bir modeli yok. Ben model toplayan bir insan değilim. Bunları da sizlere aslında uçak kazalarını iyi bir şekilde anlatabilmek için ucuza Temu'dan aldım açık konuşmak gerekirse. 40 kron falan verdim galiba bunu ki 50 lira 60 lira mı ne yapıyor galiba ne kadar oldu kron Türk TL karşılığı bilmiyorum ama. Şimdi 747'lere gelelim. Böyle tepeden göstereceğim ben size uçağı. 747'lerdeki motorların sayıları vardır. Şimdi iki tane motor olunca sol motor sağ motor diyebilmek mümkün olabiliyor ama ben size bir uçaklardaki 747'lerdeki motorların nasıl numaralandırdığını anlatacağım. 1 numaralı motor, 2 numaralı motor, 3 ve 4 numaralı motorlar. Bu şekilde adlandırılır. Bu neden önemli? Birazdan kazayı anlatırken göreceksiniz. Şimdi kalkışta yaklaşık olarak siz 10 ila 12,5 veya en fazla 14 derece bir burun yukarıya doğru vererek şu uçağın arkasındaki eğimli olan kuyruk bölümünün neredeyse yere paralel olmasını birazcık fazla olmamakla beraber yine bir açı atmakla beraber kalkışta bu noktaya getirirsiniz ki kuyruğunuzu vurmayasınız. Ondan sonra da kanatlar optimum bir şekilde çalışsın ve uçağı havalandırsın diye arzularsınız. O yüzden de kalkışta uçağın burnunu yavaş yavaş çekersiniz ve ondan sonra 12,5 derece gibi bir dereceyle de uçak ondan sonra kendiliğinden havalanır. Şimdi işte bu noktada V1 denilen bizim karar verdiğimiz, uçup uçmamaya karar verdiğimiz noktanın ötesindesiniz. Ve burada da yapmanız gereken şey uçağın burnunu kaldırdıktan sonra uçağın hem irtifa kazan kalmasını hem de hızlanmasını istersiniz. İşte bu nokta gerçekten de tüm uçaklarda, tüm yolcu uçaklarında ve kargo uçaklarında olduğu gibi transport kategori uçaklarda, ki bunlar onlardan oluyor, en önemli, en kritik noktalardan bir tanesidir. Hatta şöyle söyleyelim, pilotların bir araf noktasıdır diyelim. Hani ne cennettesiniz ne cehennemdesiniz. İşte bu noktada 4 numaralı motor. Demiştim ya size, bu 4 numaralı motordur diye. 4 numaralı motorda bir arıza meydana geliyor. Bir takım sesler geliyor ve burada bir güç kaybı oluyor. Sorun değil. Hepimiz bunun için eğitime tabi tutuluyoruz tabii ki. Kalkışta motor kaybı, ama dediğim gibi bu noktadaki yapılan, ortaya çıkan motor kaybı gerçekten kötü olabilecek motor kayıplarından bir tanesi. Pilot bir anda dümenle uçağın yönünü kontrol etmeye başlıyor ve yaklaşık 20 derecelik bir sapmayla dümende, bu kaza raporunda yazıyor, uçağı yine de kalkar pozisyonda ve mümkün olduğu kadar da irtifa kazanır noktada devam ettirmeye çalışıyor. Devam ettirmeye çalışıyorum diyorum çünkü kaza raporunun verdiği bilgilere göre, özellikle de bizim kara kutu diye tabir edilen, aslında iki tane kutudan oluşan, bunlardan bir tanesinin de uçuş verilerinin kaydedildiği FDR'da burada bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Pilot anında bir reaksiyon gösterme olanağına sahip değil. Çünkü duyularımız var, onların beyine gitmesi var vesaire. O birkaç saniyelik zamanda uçak birazcık takat kaybına da uğradığı için uçması gerektiği V2 tabir edilen hızdan birazcık yavaşlıyor. Şimdi burada motor kaybı yaşadığınız zaman yere bu kadar yakınken insanların ilk içgüdüsel olarak tepkisi o lövyeye, tuttuğunuz lövyeye asılıp mümkün olduğu kadar yerden uzaklaştırma. Ama işte bu sizin gerçekten de ölüm fermanınızı yazan bir harekettir. Onun yerine yapmanız gereken şey, bir göstergeniz vardır. Önünüzdeki hız göstergesi 747-400'lerde tabii glass cockpit olduğu için o ekranda yer alıyor, ama 747-200'lerde bir ibre şeklinde onlar. Ve o ideal hızınızı, V2 hızınızı korumanız lazım. Ne pahasına olursa olsun. Çünkü o hız sayesinde bu kanatlar üzerinde uçan hava size kaldırma kuvvetiyle sizin yerden uzaklaşmanızı sağlıyor. 747'lerde biraz evvel size açmış olduğum bir parantezi kapatacağım isterseniz. Bir tane kaptan var demiştim, bir tane first officer var demiştim, bir tane de uçuş mühendisi var demiştim. 747 klasikleri uçururlarken uçuş mühendisleri gaz konularını kontrol ederler. Bakın bu bizim yapmış olduğumuz iki kişilik kokpitteki uçan pilotun kalkış sonrasında gaz kollarını kontrol etmesinden çok daha farklı bir olay. İşte burada motor arızası 4 numarada şurada yaşandıktan sonra pilot normalde Kalitta'nın ve bizim de işte prosedürlerimize göre bir engine out altitude vardır. Motoru kaybettikten sonra o irtifaya gelirsiniz. Ondan sonra anca motor kaybetme prosedürlerini uygularsınız. O zamanlarda da Kalitta'nın prosedürü 800 feet, yerden 800 feet yükseklikte. 8200-8300 feet gibi bir irtifadan bahsediyoruz havaalanı için. Dolayısıyla 9000-9100 feet'e geldiğinizde sizin bu işlemleri yapmanız bekleniyor. Ancak demiştim ya biraz önce kaptan uçarken birazcık uçağın hızını yavaşlatıyor diye. İşte bu reaksiyon gösterme zamanında ve yapılan azıcık da olsa ufak bir hatanın sonucunda uçak maalesef o 800 feet'i bir türlü göremiyor. Arkasından bu sırada motor kaybı, yüksek irtifa, etrafta dağlarla olduğu için flight engineer motorların takatını daha da arttırarak daha çok motorlardan güç almaya, kalan motorlardan güç almaya çalışıyor. İşte bu sırada motorları overboost denilen, İngilizce'de yani gereğinden fazla zorlama anlamına gelebilecek bir şekilde gaz kollarını ileriye itiyor. Bu tabii içgüdüsel olarak yapılan bir şey. Prosedürlerde bunu da yapabilirsiniz belli bir miktarda. Ancak motorları da zorlamak sizin tıpkı bu kazada olduğu gibi daha sonradan bunun bedelini ödemenize yol açabilecek şeylere de yol açabiliyor. Şimdi uçak ilk olarak 450 feet'te yerden 800 feet'e bir türlü ulaşmıyor. Birazcık toparlanmaya çalışıyor ve aynı zamanda 3-1 sol pistinden kalkıyor o zaman. Şimdi o pistler 3-2 sol pisti oldu. Oradan dümdüz devam ettiğiniz takdirde dağlar var. Yapmanız gereken birazcık sağa dönüp sağa döndükten sonra tekrardan oradan uzaklaşarak düz uçuşla tırmanışını devam etmeniz. Ancak bir uçağı döndürdüğünüz zaman o zaman kaldırma kuvvetini azaltıyorsunuz demektir. Bu kanatlar böyle döndüğü zaman bir açıyla kaldırma kuvveti oluşturduğu için de kaldırma kuvveti azaldığı için yapmanız gereken şey burnu biraz daha yukarı çekerek o aradaki farkı kapatmanız. hızlıdır. Ancak siz bunu burnu yukarı çektiğiniz zaman bu durumda ne oluyor? Zaten yeterince hızlı değilsiniz. Bu sefer hız kaybına yol açıyor. Bu hız kaybına yol açtıktan sonra da uçaklardaki bir sistem var. Stick shaker denilen. Önünüzdeki lövyeyi sizi uyarmak amacıyla böyle bayağı güçlü bir şekilde ve aynı zamanda bayağı sesli bir şekilde titreten bir sistem var. Bu devreye giriyor. Ondan sonra bunun farkına varan pilot, uçan pilot ne yapıyor? Burnu birazcık eziyor ki dediğim gibi belli bir hıza ulaşmak zorunda. Burada amacımız belli bir hızda uçmak, böyle belli bir irtifaya çıkmak için ve uçağa sonuna kadar burnunu çekmek değil, dediğim gibi bu sizin aleyhinize işleyecek bir durum. Ancak o kadar yavaş hızda uçağı tutabilmek için burnunu da kaldırmanız lazım. İşte bu sırada motorlara gelen, size şöyle anlatayım. Motorlara gelen havada gördüğünüz gibi burada da çok basit bir şekilde hava böyle giriyor çünkü uçak böyle gidiyor. Ve bu sırada motorlara giren havada bir azalma oluyor. Bunun sonucunda size 4 numara bozuldu demiştim ya motor. 1 numaralı motorda bir takım sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ne tür sorunlar? Siz hem gazı köklüyorsunuz, motorları olması gerektiğinden çok daha fazla bir hızda çalıştırıyorsunuz ve aynı zamanda oraya gelen havayı da engellediğiniz için bir numara motorda da bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi compressor stall denilen, yeterince hava girmemesinden dolayı uçağın içinden, motorunun içinden, önünden arkaya doğru olarak geçmesi gereken hava yerine havanın bir anda arkadan öne doğru geçmesine yol açan bir compressor stall denilen bir olay ortaya çıkıyor. Bu da yetmiyor. Bir numaralı motorda artık o kadar hem gazı köklenmiş bir motor hem de bu hava akımında bir takım sorunlar yaşıyor. Bundan sonra da maalesef bir numaralı motorda artık güç üretmemeye başlıyor. Diyeceksiniz ki iki tane motorla bu uçak uçamaz mı? Unutmayın, yüksek bir irtifadasınız. Uçağınız yüklü. Hem yakıt hem kargo. Bu durumda gidip de uçuş mühendisine ya birader sen git aç kapıyı, kargoları at dışarıda, uçak hafiflesin, tırmanalım diyemediğiniz için bu tür uçaklarda her zaman olan bir yakıt boşaltma sistemi var. Sonuçta yapmanız gereken şey sizin hayatınızın kurtulması olduğu için yakıtları da bir an önce boşaltmaya başlıyorlar ve bu yakıt boşaltma işlemine de yerden gerçekten çok az bir irtifada başlıyorlar. Normalde eğer siz yakıt boşaltacaksanız yerel bir takım kurallar doğrultusunda havada boşalttığınız yakının yakıtın havada boşalıp buharlaşmasını sağlamanız için bir takım irtifa havalarda uçmanız lazım. Kimi yerlerde bu 7000 fittir, kimi yerlerde yerden 10.000 fit yüksekliktedir. Ama bunlar zaten o irtifayı göremedikleri için mümkün olduğu kadar biz yük atalım. Hani vardır ya, balonlarda da balon çökmeye başlar, kum torbalarını atarlar. Aynı o şekilde hafifletmek için uçağa çok alçak bir irtifada fuel dumping yapıyorlar. Yakıtları boşaltmaya başlıyorlar. Ama 747'nin üzerindeki o 120.000 poundluk yakıtı bir anda atmanız mümkün değil ve bunu da yapması için kim yapacak? O zamanki uçuş mühendisi yapacak. Dönüp panele buradaki gaz kollarını kontrol etmeyi bırakıp arkasından panelde bir takım yakıt pompalarıyla bu işleme başlaması lazım. Artık 747-400'lerde çok daha basit bir olay bu. Yakıt boşaltmaya başlıyorlar ama işte bu sırada da 2 numaralı motor, şöyle göstermiştim size, 2 numaralı motorda artık takatını kurtaramadığı için onda da tekrardan kompresör stallar oluyor. Ve bunun sonucunda da uçakta güç üreten tek motor 3 numaralı motor olarak kalıyor. Ve artık irtifayı da kurtaramayacakları için, tırmanamayacakları için de yapılacak tek şey birazcık da dua edip birazcık da gecenin 3'ünde ne kadar etrafı görebiliyorsanız görün, bir şekilde kontrollü bir şekilde uçağı yere indirmek, herhangi bir tarlaya indirmek geliyor ki kaptan da bunu yapıyor. Bu olayın sonucunda uçaktaki uçuş ekibi 3 kişi, arkada da uçağın yolcu bölümünde de bir teknisyen ve bir loadmaster var. Bunlar da hayatlarını kaybetmiyorlar. Ne yazık ki yerde, uçağın düştüğü tarlada, bir evde bulunan bir babayla 13 yaşındaki oğlu hayatlarını kaybediyorlar. Ve gerçekten de çok ilginçtir. Kaptan, first officer ve arkadaki diğer insanlar bundan çok da fazla yara almadan kurtuluyorlar. Kaptan yıllarca maalesef tekerlekli sandalyeye mahrum kalıyor. First officer ve uçuş mühendisi daha sonradan uçuşa geri dönüyorlar. Ve bunun sonucunda yapılan araştırmada 3 yıl kadar sürüyor. Görülüyor ki motorların bazılarında bir takım sorunlar ortaya çıkmış. Şimdi motorlar, ben size başka bir videoda da anlatmıştım, uçaklarla beraber anılan şeyler değiller. Bir arabayı aldığınız zaman motorunu değiştirmiyorsunuz 2-3 senede bir, ama uçaklarda böyle değil. Ve bunlardan bir tanesi de, bu motorlardan bir tanesine daha Temmuz 2008'de oluyor bu kaza, Ocak 2008'de değiştirilen 4 numaralı motor. Ve işin ilginç tarafı, motorların rektifiye olaylarında Kalite Air kendi bünyesinde yapıyor. Bunun yetkisi var ve ucuz olsun diye işte Pratt & Whitney'e dünya kadar para verip onlar tarafından yapılmasını sağlamak yerine abi biz bu işi evde hallederiz, biz kendimiz yapalım deyip gerçekten de bir bakım yetkisini alıyor hem FAA'den hem de Pratt & Whitney'den ve kendi bünyesinde yapıyor. Ancak ortaya çıkıyor ki bu 4 numaralı motorda 2008'in Ocak ayından uçağa konulduğundan bu yana bir takım sorunlar çıkıyor. Yani böyle motor arızası türünden değil de işte diğerlerine göre daha az takat üretiyor. Diğerlerine göre işte birazcık daha fazla sorunlar çıkarıyor türünden. Ondan sonra anlaşılıyor ki bu uçağın rektifiye işlemleri sırasında, Kalite Air tarafından yapılan rektifiye işlemleri sırasında bir takım toleranslara riayet edilmemiş. Bu uçaktaki motordaki bir takım parçaların işletilme ve aynı zamanda işleme konması, monte edilmesi sırasında oluşan bir takım değerler uçaktaki verilerin, motordaki verilerin tolerans verilerinin biraz dışında kalmış gözüküyor. Bunun dışında 4 numaralı motor ortadan kalkınca bir anda uçak birazcık daha burun yukarı verince diğer motorlar da zorlanınca bunun sonucunda aslında 15 ila 30 dakika sonuna kadar gaz köklendiğinde çalışması gereken motorlar ne yazık ki işte 1 dakika, 2 dakika veya 5 dakikayla sınırlı kalıp ondan sonra onlar da bir şekilde devre dışı kalıyorlar. Kazadan sonra hatırlarsınız Sully filminde işte NTSB biz bu senaryoyu tekrardan yaşadık. İşte simülatörlerde işte LaGuardia'ya geri dönebiliyorsun filan türünden bir takım şeylerde bulunmuştu. Aslında o filmdeki sadece senaryosal bir şey, o gerçek hayatta alakası yok. Ama gerçekten de buna benzer olaylar simülatörlerde tekrardan deneniyor. Ve ortaya çıkıyor ki bu uçak verileriyle simülatörde bu iş yapıldığı zaman uçak gerçekten de tırmanabiliyor. En azından 4 numaralı motor bittikten sonra ondan sonra 3 tane motorla uçak kalkabiliyor Bogota'dan ve Miami'ye kadar devam edebiliyor. En azından veya Bogota'ya geri dönebiliyor. Ancak şöyle bir şey var. Bu uçak 1981 yılında imal edilmiş. 2008 yılından bahsediyoruz. 27 yıl sonra 27 yaşında olan bir uçak 1981 yılında üretildiği performansı göstermesini bekleyemezsiniz. Uçağın bir takım inişlerde, sert inişlerde orası yamulmuştur, burası yamulmuştur. Uçağın kanat ucunda bir takım şeyler değişmiştir. İşte ne bileyim bir takım performanslar sonucunda, bir takım inişler kalkışlar sonucunda ki bunlara bir cycle diyoruz İngilizce'de. Ki bu uçak 20.180 iniş kalkış yapılmış. 90.000 saate aşkın uçuş sonucunda uçağın uçuş karakteristiklerinde bir takım deformasyonlar olması mümkün. Bu her uçakta olan bir şey. Bir arabada da yani nasıl bir 1992 model Tempra'ya bugün binseniz 1992'deki performansını bekleyemezsiniz, bulamazsınız türünden bir olay gibi. Aynı şekilde 1981 yılında üretilen bu uçağın da simülatörde tıpkı yeni bir uçak gibi bir performans göstermesini de beklemeniz mümkün değil. İşte bütün bu olay sonucunda biraz da hem şanssız hem de aynı zamanda hayatları kurtulduğu için şanslı bir günlerindeymiş pilotlar ve uçuş ekibi. Dediğim gibi yerdekiler ne yazık ki o kadar da şanslı değillermiş. Pilotlara, uçuş ekibine daha sonradan Kolombiya tarafından bir şeref madalyası da veriliyor. Çünkü bu uçağı mümkün olduğu kadar yerleşim merkezlerinden uzakta tutmaya çalışmışlar. Ne yazık ki dediğim gibi kaptan daha sonradan uçamaz hale geliyor ve tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor. Ama kazayı okuduktan, bu kazayı dinledikten sonra kendi kendime anlatırken, Bogota'ya giderken bir kere daha, bir tık daha hazır hissetmek zorunda hissettim kendimi. Bir tık daha hazırlıkla olmaya çalıştım. Ve oradaki yapacağımız operasyonda da özellikle bir performans, ne türden bir motor arızası yaşadığımızda, ne türden prosedürler olduğu olayını birazcık daha kafama biraz daha kaydetmeye çalıştım ki belki de o gün benim şanslı günüm olacaktı. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Bogota'da gerçekten güzel iki gün geçirdim. Orada da size güzel bir vlog hazırladım. Bu kaza videosundan sonra da o vlogu yayınlayacağız. Umarım beğenirsiniz. Bugün sizlere çok ilginç bir kazayı, birazcık da bana yakın hissettiğim bir kazayı paylaşmaya çalıştım. Bu tür kaza videoları bundan sonra gelecekler. En azından belki de haftada bir, olmazsa iki haftada bir video hazırlamaya çalışacağım. O yüzden bu videoyu beğendiyseniz, bu kanala ilk defa rastlıyorsanız kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla, eşinizle, dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bambaşka Kaptan Baha videoları ve podcastlerinde görüşmek dileğiyle mutlu kalın, havacılıkla ve bu kanalda kalın. Hoşça kalın.